Ayrım 12. Kalaycının karısı ikisini de tanıyordu. Ama Dudu'yu daha çok. Çünkü nasılsa bir doğum da o yapmıştı bağlarda. Ebe getirememişlerdi. Dudu vardı, yetişmişti Hızır gibi. O zaman bu zamandır çok sever Dudu'yu. Kendi bağlarında iş alsa çalıştırmaz. Oturtur asmanın gölgesine, verir çocuğu yanına. Bu senin eben, iyi bak diye tembihler. Ninen ne istiyorsa ver. Onları öyle görünce gülerek karşıladı kapıda. Yağmur durur durmaz kente inmişti kocası. Taş yağsa esnaf kapısı kapanmaz demişti. Arabayı koştuğu gibi. Oysa iş olmazdı bu mevsim. Herkes bağlardaydı. Daha bağlara çıkarken kalaylatmıştı kapkacağını. Ama belli olmazmış. Dükkan kapısı hak kapısıymış. Pirleri darılırmış sonra. Gücenir nasiplerini kesermiş. Hemen yer yatağını serdi. Uzattılar satıyı. Sonra çocuğu kucakladı kadın, okşadı. Uzandığı yerden bir süre konuşmaları izlemeye çalıştı. Satı olmadı. Akşamdan beri gözlerini kırpmamıştı. Kendiliğinden yorgun, yoğun bir pıhtılaşma geldi üstüne. Gözleri yavaş yavaş kapandı. Derin bir uykuya daldı. Dudu, kucağında çocuk, dudaklarında minnet dolu dualar, kalaycı karısına baktı. Sonra birden aklına gelmiş gibi ağlamaya başladı. Şaştı kadın. Sordu nedenini ağlamasının, anlattı. Ihıp kalmıştı taze. Bir türlü kalkamamıştı. Bilirdi sel telaşını. Köylüsü unutmuştu onları. Herkes kendi derdine düşmüştü. Kendisi görüyordu işte. Kocamıştı artık. Kızı zor kaldırıp atabilmişti çitin ardına. Nerede kaldı kapkacağı toplasın. Cız cıbıl kalmıştı zavallı. Sırtındakilerden başka ne giyeceği ne bir lokma aş pişirecek bir küçük kabı kalmıştı. Ne olacaktı bu fukaranın hali? Fırladı yerinden kalaycı karısı, eline geçenleri getirip yığdı satının yanına. Eski tencerelerini, bir küçük yatak, yorgan. Eski diyordu ama tümünün yeni yorganlarından daha iyiydi. Dudu elini tuttu. Benim güzel yürekli kızım, dedi. Yeter utandırdığın, etme böyle. Kırma tazeyi daha fazla. Neden kırılsın? Kırılırmış. Bu satı kendilerine benzemezmiş. Öyle onurluymuş ki. Tüm köylünün parmağı ağzında kalırmış onuru yüzünden. Bak anlatsınmış ona. Anlatsınmış da hak versinmiş. İşte bu var ya bu diye söze başladı. Daha 6 ay bile olmamıştı evleneli. Efesini gönüllü yazıverdiler. Gelir mi yoksa şehitlere karışıp gökyüzüne mi çekilir bilinmez. Öylesi bir gidiş bu. Duymuşsundur. Balkan Savaşı mı ne? Kefere reayamız kıyama kalkmış. Padişahımız efendimize hıyanet etmişler. Derslerini vermek gerekmiş. Gerekince de kim gidecek bu iş için? Elbette yiğitler, gençler ve de arkasızlar. Bizim köyden de bu tazenin bildiğin gibi dillere destan sevdalısını alıp götürüverdiler. Gık demedi inan olsun. Bir damla yaş akıtmadı gözünden. Sonra bir gün bunun nedenini sormuştum ona. Sormuştum da ne cevap alsan beğenirsin? Ben er canlısı dişi galek, asker ardından bile ağladı dedirtmem. Oysa tanıyorsun bunları sen. Galiba sizin bağda başlamıştı sevdaları. İyi bilirsin. Az mı söyleşildi o zaman türküleri? Şimdi kalkar bu iyiliğini görürse senin, ömrü boyu nasıl öder? Etme güzel kızım. Daha çok yük altında bırakma bizi. Bunun yükü mü olurmuş? Nasılsa bağ dönüşü bunları kapkacakla değişecek değil miyim? Noksanın mı var? Bir iki sağın eksik olsun. Ya da bir çini vazo olmayıversin. Bir fukaranın hem de asker karısıyla oğlunun duasını almak gibisi var mı? İnsanların boynuna borç değil mi bunları mutlu kılmak? Neden? Askerlik yapıyor kocası, sırf kendi menfaatine mi? Değil. Bir asker aynı zamanda tümümüzü korumaz mı azgın kafirden? Korur. Öyleyse yaptıkları hiçtir. Bıraksan da biraz da yiyecek bir şeyler koysam. Hem bir daha da verdiğimin lafını etme Dudu teyze. Bir eski yatak yorganla yarısı yenik kilim, bir iki tane de eski entari değil mi bu? Ya çocuk giysilerine ne demeli? Aman, sözüm mü olur Tanrı aşkına? Hani bunları giyecek çocuk? Ben çoktan pes ettim, kalaycı da öyle. Nasılsa durup paralanmayacak mı sandıkta? Hazır çocuk gelmiş, Tanrı konuğu olarak kendi ayağıyla hem de. Daha ne ister? Hem bir işaret vardır bunda. Neden koşup bizim eve geldiniz? Nasibi var bebeğin. Burada ona yarar iş olduğunu biliyor yüce tanrım da ondan değil mi? Kalaycı karısının sözleri yumuşattı Dudu'yu. Dualarını artırdı. Bilirdi onu. kalbinin yumuşaklığını bilirdi ya, şimdi bir şey daha öğrenmişti. Böylesine tanrı kulluğunu beklemiyordu ondan. Şimdi bunu da öğrenmişti. Yerde komazdı bunu tanrı. Madem o kendiliğinden böyle bir davranışın içinde bulunabiliyor, madem kısmete bağlıyordu bu durumu, tanrı mutlaka görürdü. Görür de karşılığını verirdi. Ne demişti kitabımız? Hayır işleyene hayırla karşılık veririm dememiş miydi? Bunların tümünün karşılığını verirdi o. Hem de fazlasıyla. Dememiş miydi fazlasıyla vereceğini? Demişti. Dilerdi ki versin. Gönlünde yatan muratların tümünü gerçekleştirsin. Tuttuğunu altın etsin Tanrı. Zaten gönlüne göre veriyordu işte. Onlar üzümleri dün kaldırmışlardı, bugün tekrar keseceklerdi. Ama Tanrı'nın işi sergiyi berbat etmişti. Olsun, bir çilkin bile üzümleri ıslanmamıştı ya. Bilirdi Tanrı, hem de çok iyi bilirdi kime ne yapacağını. Ya sınardı üzümünü ıslatıp, bakalım Asi geliyor mu diye. Ya da işte böyle boş sergide indirirdi rahmetini, şükretmeyi başaracak mı diye. Şükür Rabbime, dedi kalaycı karısı. Bin şükür. Dualarını ekledi Dudu. Kendisinin duaları neyse neydi ama şu masum, bir de şu lohusa yok muydu? Onların duası ihya ederdi bu yıl kalaycıyı. Gör bak, o bir ayağı çukura batmış, günahı boyunu aşmış bir kocaydı ne olsa. Ama bunlar, yok canım öyle demesindi Dudu teyze. Onun sevapları saymakla bitmezdi. Daha 3 yaz önce kendine ettiği iyiliği unutabilir miydi? Kıvranıyordu sancıdan, debeleniyordu yorgan yatak. Yetişip gelmişti, elini sürmesiyle yitivermişti sancıları. Çekip almıştı küçük oğlanı karnından. Belediye ebesi olsa bunca usta davranamazdı. Okumuş, bilgili olsun üstelik, dua gücüne dayanmayınca. Bir yaşlıdan dua almanın kıvancıyla kalktı kadın, hayır işlemenin gücüyle işe koyuldu. Çocuklar uyanmamıştı daha. Yağmur yağarken korkmuşlar, uykularını bölmüşlerdi. Sonra şimşekler uzakta çakınca yeni bir eğlenti bulmuşlardı kendilerine. Yağmurun şapırtısına dalarak yeniden uykuya varmışlardı. Neredeyse uyanırlardı. Saç pidesi yapacaktı onlara. Hamuru tutmuş hazır bekliyordu. Dudu o pideleri açıncaya eşyalarını toplayıp gelsindi bir. Pişirmekte yardım ederdi. Kalktı, burnunda taze pidenin kokusu, ağzında yağlı yumuşacık tadın suyu yürüdü bağ içine. Kadın hamurunu açtı, ocağı ölçerdi. Senidi önüne koyarak önce küçük yuvarlaklar halinde parçaladı. Sonra senidin üstüne uğrasını serperek yepeşledi hamur parçalarını. Önce bir iki direniyordu yuvarlak, sonra yayılıyor, gevşer gibi inceliyordu. İyice yayılırken avuç avuç kıyma atıyordu içine kadın. Sonra bir başka hamur kapatıyordu kıymaların üstüne. Tekrar yepeşliyordu bir iki, saçı yanan ocağın üstüne kapatmıştı. Dudu döndüğünde kızmıştı saç. 3-4 pide hazır bekliyordu. Hemen oturdu ocağın başına, pideleri attı, ince bir cızıltı çıktı ilkin. Sonra belli belirsiz duman ve misk gibi kıyma, soğan kokusu kapladı çevreyi. Satı, düşünde acılı bir şey görüyor olmalı, inledi. İki kadın da yaptıkları işi bırakıp dikkatle yüzüne çevirdiler gözlerini. İnlemenin ardından bir gülücük yayıldı yüzüne. Gamzelerinde beliren hafif pembelik giderek bedenine yayıldı. Birbirine göz kırparak işlerine döndüler. Pideleri çevirdi Dudu, öteki yüzlerinde de kahverengi saç yanıkları kabarıncaya pişirdi. İndirirken sağ yağ çömleğini uzattı kadın. Yağladı Dudu. Pide birden yumuşamış, kokusu daha da dayanılmaz hale gelmişti. Başlaması için işaret etti kalaycı karısı. Dudu ilkin direndi. Sonunda ısrara ve can çekmesine uydu. Yeni yağladığı pideden bir lokma kopardı. Kadının ağzına soktu zorla. Bir lokma da kendi ağzına attı. Dişsiz ağzında bir dolaştırdı pideyi Dudu. Eriyivermişti. Pişmiş, yağla şişmiş kıymalar diş etlerine dokunmadan midesine indiler. Ağzını açıp derin bir nefes aldı. Çoktandır unuttuğu bir yiyecekti ağzındaki. Yağsız keçi peynirine kalmışlardı yıllardır. Keçinin yağı olmuyordu çünkü. Yoğurdu sütü iyiydi de yağ geldi mi keçiden beklemeyeceksin. Oysa şimdi ağzında eriyiveren lokmanın içinde tüm besinler bir araya gelmişti. Un, yumurta, kıyma, soğan, sağ yağ. Çocuklar birbirlerine sataşarak merdivenden indiler. Yerde yatan satıyı, yanındaki bebeğini ve ocak başındaki Dudu ninelerini bir bakışta gördüler. Duralamışlardı. Anaları elini dudaklarına bastırarak sus işareti verdi. Sonra yine eliyle konukları gösterdi. Küçük oğlan sevdiği bir oyuncakla karşılaşmış gibi body body yuvarlanırcasına indi merdivenden. Bebeğin yanına sokuldu. Aynı anda anasının hamur karışımı una bulanmış parmakları yapıştı kulağına. Ayaklarını basarak bir iki debelendi, sonra kulağını kurtararak çekildi kıyıya. Büyük oğlan doğru pidelere yanaşmıştı. Parmaklar kulağına uzanırken çok önemli bir görevi unutmuş gibi irkildi. Kardeşlerini de yanına katarak tulumbanın başına seyirtti. Çocuklar döndüğünde pidelerin tümü pişmiş, yağlanmıştı. Seniden üstüne yerleştirdiler bakır tepsiyi. Kadın sabahtan üzüm ıslatmıştı. Suyu almaya gidince onu da getirdi. Çevrelediler sofrayı. Satıyı uyandırmayacaklardı. O uyandığında çorba pişirecekti ev sahibi. Lohusa'ya iyi gelirdi. Sonra dilerse pide yerdi gene. Dudu yemeğini yiyince yekindi. Satı uyanıncaya topladıklarını yerleştirsindi. Güneş keskin ısıtıyordu yöreyi. Kumlar kurumuştur. Akşama kadar belki işleri olmazdı. Ama yine düzenlerini tutsunlardı da öyle beklesinlerdi. Hak verdi kadın. Kalktı Dudu. İşini bitirir bitirmez gelirdi yardıma. Satıya armağan edilenleri de yüklendi. İkindiye kadar deliksiz uyumuştu Satı. Uyandığında hiç ummadığı kadar güçlendiğini hissetti. İlk işi kolunun üstüne uzatılmış yavrusuna bakmak oldu. Sonra yabancı bakışlarla çevresini süzdü. Ev sahibi daha o kıpırdanırken tarhanayı salmıştı sıcak suya. Göz ucuyla baktı davranışlarına. Satının kuleyi tanıyınca dua ettiğini anladı. Görmezmiş gibi sırtını döndü. Tarhanayı karıştırdı ağır ağır. Çorba olunca bir tasa boşalttı, yanaştı Satı'ya. Yaşı uzun olsun. Sağ ol. Analı babalı büyütsün. Sağ ol. Dua ediyordu durmadan. Yaptığı iyiliği anlatıyordu. Ölmüş gibiydim diye başlamıştı. Öldüğümü sandım. Gücüm çekildi, kolum kanadım kırıldı birden. Ama uyku kendime getirdi beni. İyiyim çok şükür. Artık kalkabilirim. Tuttu kadın. Bırakmadı. Lohusa 40 gün yatağından çıkmazdı. Ama güldü Satı. O dediği şehir avratları içindi. Köylü kadını dedin mi, yol ağzında bir çukurda doğururdu çocuğunu. Kendi bağlardı göbeğini de, gık demeden evine döner, işini yapardı. Gevşek çıkmıştı bu konuda o. Utançlı çıkmıştı. Koy vermişti kendini. Daha fazla utandırmasındı ev sahibi. Konukluğundan usandırmadan gitsindi. Çorbayı zorla içirdi kadın. Dinlemiyordu sanki. Arada bir başını sallıyor, sonra kaşığı dayıyordu ağzına. Her yudumda içi ısınıyordu Satı'nın. Biraz daha güçleniyordu. Satı yanında Hasan'ı yatağına uzanmıştı. Uyanık gözleri, efesinin elinden çıkmış damı santim santim okşuyor, gölgeli bakışları yol yol dolaşıyor tepesinde. Her yeri Hasan olmuş. Her parçasından efesinin teri damlıyor sanki. Her tahtaya bir mani asılmış. Her sövede bir türkü yankılanıyor. Dudakları kıpırdıyor Satı'nın. Belli belirsiz bir türkü kelimeleşiyor. Sadece kıpırtıda kalıyor. Ses çıkmıyor ağzından. Boğazı düğümlenmiş. Akşamdan beri böyle uzandığı halde gözlerini bile kırpmamış. Artık yaş akmıyor gözlerinden. Hiç aktı mıydı? Ansımıyor. Bir yanma var gözlerinde. Çok ağlamışlığın yanması. Bildiği bu kadar işte. Ötesine aklı yatmıyor. Ağlamamış olmalı. Hiç ağlamamış gibi. Bir ağlayabilse belki o zaman boşalacak. Ama ağlayamıyor ki. Akşamüstü kapısının önünde durmuştu Süllü. Gözlerindeki ılıklıktan belli ki haber ulaştırıyor. Ama olumlu değil haberi. Sakalının titrekliği, durmadan dua okuyuşu alışkanlığından değil bu kez. Dudaklarının ince pembeliğini saklama kaygısında bir büyüklük var ağzında. Tüm sakal olmuş yüzü. Beyaz, iplik iplik. Koynundan çıkardığı mühürlü kağıdı uzatıyor, gözlerine bakmaksızın. Başını hafif yana çevirerek gidenin tek haberi bu. 2 yılı aştı, 3. yıla ayak bastı efesi gideli ve ilk haberi ulaşıyor köyüne. 1000 el değmiş kağıdın üstünden, mühürü neredeyse silinmiş, sararmış kağıt ve kırmızı mühür bir kan lekesi gibi üstünde. Anlıyor hemen Satı, o kağıdı öyle görür görmez içinden bir şeyler kopuyor, yıkılası geliyor, dizlerinin bağı çözülmüş, kapıya dayandığı için ayakta duruyor. Uzanmış eli kala kalmış. Hasan'ı vurulmuş olmalı. Hem de şu kağıdın tam orta yerindeki kırmızı mühür gibi. Ya alnından ya göğsünün ortasından. Başka türlü olsa bir mektup gönderseydi böyle durmazdı Süllü. Ancak ölüm haberi iletirken üzülür o. Yavaş yavaş toplanmıştı Süllü. Satı'nın kapıya dayanıp kala kaldığını görünce yaşlılığından, erliğinden utanmıştı anlaşılan. Bir kadın başıyla Satı feryat koparmadığına, gözyaşı dökmediğine göre tam adamını bulmuştu şu garip Hasan. Öyle bir kadın ki ne askere gönderirken ağlamıştı, ne şehitlik beratı geldiğinde kıpırdanmıştı yüzünün bir tüyü. Tanrı'nın karşısına çıktığında şehit olarak gönlü rahat olurdu böyle avrata düşenin. Bıraktım geldim ama derdi kişi, hiç kuşkum yok, sevdiğini bilmese, şu anda içinden geçenleri anladığını sanmasa süllü, yüreksizliğine, sevisizliğine verecek. Ama biliyor, doyumsuzluğunu, kanımsızlığını biliyor. Bildiği için de daha çok üzünç çöküyor. Övün kızım diyor yine de, kahramanca şehit düşmüş. Alıyor Berat'ı Satı, açmadan, tek dürümünü bozmadan koynuna sokuyor öylece. Hasan'ını sararmış gibi, çıt yok. Tüm dağ susmuş, tüm dağ saygı duruşuna geçmiş gibi. Uzakta sarı dikenler var. Ot bitmez yerlerde yaşamın son çabası gibi yapışıp kalmış. Bir işe yaramaz sarı diken. Ya da dudunun sıtma hapı yapmasından başka işe yaramaz. Çevresinde gezinenlerin ayaklarına, ellerine batar ince, sarı, sert uçları. Bir onları görüyor Satı ve durmadan yaklaşıyor dikenler. Gözlerine girinceye, bedeninin her noktasını bir iyice delinceye kadar yaklaşıyor. Kanının ince ince sızdığını sanıyor Satı. Bekliyor, tüm kanı bitinceye dek. Sonra yıkılıveriyor arkası üstü. Bir anda çalkanmış köy, derdine ortak olmaya koşuşmuş. Ama hiçbirini bırakmadı Dudu, kendi de girmedi. Şimdi Hasan adına edilecek her söz yeniden umutsuzluğa düşürürdü Satı'yı. Oysa bıraksınlardı kendi haline. Tüm Hasan olurdu o artık. Günlerce, belki haftalarca her yanından, her anısına Hasan fışkırırdı. Kendi kendine oturuşmalıydı. Kendi kendine bulmalıydı avuntusunu. Bulamazsa eğer yaşayamazdı. O göz kulak olacaktı köylüsünün yerine. Kapı karşı komşusu değil miydi? Yetim Hasan, ilk kez düşündü bunu Satı. Öyle ya, yetim de artık oğlu. Babası gittiğine göre... Şaştı, demek düşünebiliyordu, demek hasansızlığını kabulleniyordu içi. Kaç yıldır hasansız değil miydi? Ama içindeki umudun ilk kez gittiğini anladı. Artık yoktu Hasan, dönülmezdeydi. Sindire sindire düşünmeye başladı bunu. Bir kuyu açıldı gözlerinin doruğunda. Tavandan gökyüzüne doğru, kelimelerden bir duvar oyarak bilinmez yüksekliklere uzandı. Hasan yok, Hasan dönülmezde. Vardı işte Hasan, yetim Hasan'ı, yanı başındaydı. Kıpırdanıyor garip Hasan'ın yetimi. Düğün gecesinin armağanı, Satı'nın varı yoğu. Dönülmezdekinin simgesi, kıpırdanıyor. Satı irkiliyor hemen, oğlundan yana dönüyor. O hareket edince can geldi içine, yaşamını tekrar duymaya başladı. Hasan gözlerini açıyor, telli telli bakıyor anasına. Kollarını uzatıyor, küçücük kolları, tombul tombul. Yumuk elleri yumruk yumruk oluyor önce, sonra açılıyor. Gel gel yapıyor. Ana diyor Hasan. Ana. Anasının gözleri gözlerinde birleşiyor. Al bir gülme gamzeleniyor. Al bir gamze yüreğini ısıtıyor Hasan'ın. Anam diyor bu kez. Satı oğlunun kollarını daha çok bekletmeye kıyamıyor. Koltuk altlarından tutarak bağrına basıyor, öpüyor, kokluyor yetimini. Yavrum diyor ta yüreğinin derinlerinden, yavrum. Başını boynuna dayıyor Hasan. Burnunu anasının ılık, yumuşak omzunda gezdiriyor. Öylece uykuya dalıyor. Düşünüyor Satı, acıyla düşünüyor. Babası da böyle uyurdu. Babası da başını göğsüne yaslar, burnunu omzuna gömerdi. Bağrında yavrusu eski günlere daldı gitti. Farkında olmadan Hasan'ı okşuyordu. Hasan tısıltılı tısıltılı uyuyor. Hasan memnun, Hasan gamsız. Ana sıcaklığının örtüsünde, ana kucağında Hasan. Oysa anası başka yerlerde şimdi, başka zamanlarda. Efesini düşünüyor. Akşamlar olur muydu onu beklerken? Akşamlar olur muydu? Aklında Efesi, elinde işi uzar giderdi gün. Dağların doruğuna bakardı. Dağların doruğu tüm ışık. Dağların doruğu tüm gündüz. Kahrından ölürdü. Güneşe kızardı Satı. Bir an önce devrilip gitmiyor dağların ardına diye. Akşam tatlı, mahmur gecelerin başlangıcıydı. Satı'nın yoldaşı. Satı'yla Efes'inin örtüsüydü gece. Yatsı namazı bitti mi bitti, Hasan damına koşardı. Satı uzun kış gecelerinin kısalığından yakınırdı hep. Doyamıyordu Efes'ine, doyamıyordu. doymaya bırakmamışlardı. Hasan'ı aklına gelince bir gıcık dolaştı içinde. Tenini bir yanma aldı. Kadife teni tüm alev kesmişti sanki. Tüm alev olmuştu da yakıyordu. Özlem bu ateşte bir titreme gibi geldi. Satıya yapıştı. Bütün bedeni bir yanmayla titredi. İnce bir ter bastı. Yüzü al al oldu. Ilık bir şeyler aktı yüreğine. Gittikçe daha ılıdı, sıcaklaştı, alevleşti. Kavurdu yüreceğini, yaktı kavurdu. Üç kişi gitmişlerdi köyden. Garibin Hasan, tımarın Kerim, bir de çopurun Osman. Karayakoğlu üçünü ayırmış, davulun önüne katıp göndermişti. İlk çopurun Osman'ından gelmişti kara haber, çopurgillere. Hasibe ilkin inanamamıştı. Sonra giderek inandı ama sevinemedi. Köylüleri takıldığında ölüm başka dedi. Sevinirim sanıyordum ama sevinemedim. Olmuyormuş. Şuramda bir şeyler kırıldı yine de. Ölsün istemezdim. Hiç istemezdim. Sonra doğru çopurun evine gitti onlarla birlik ağlaştılar. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Sanki daha Efes'i gittiği gün babası evine taşınan o değildi. Ölüm kaynaştırıvermişti onları yitik haberi. Yasta birlik oluvermişlerdi. Ve yazın ovaya indiklerinde sanki Meryem'in başına gelenleri bilmezmiş gibi bir ovalının ardına düşmüştü o da. En çok çopurlar üzülmüştü yine de. Kötüydü, deliceliydi ama oğlumuzun hatırasıydı diyorlardı. Şimdi tüm anıları yitirmiş gibi olduk. Sonra Kerim geldi. Bir ayağının yerinde yuvarlak, düzeltilmiş bir odun parçası koltuğunun altında dayandığı değneklerle. Efesinden bir haber sormuştu Satı. Bilmiyormuş. Biliyordu da söylemedi mi ola? Yok, bilseydi mutlaka söylerdi. Ne demişti Kerim? Ben Gelibolu'daydım. Eğitimi üç köylü birlikte gördük. Eğitim derseniz buna. Elimize birer çakar almaz verdiler. Sonra hedef budur dediler. Atın bakalım. Ve bozuk mermileri attılar avucumuza. Mermi yokmuş. İyi nişan alıp öyle atmalıymışız. İşte bizim eğitimimiz bu kadar. Hemen arkasından da ayırıverdiler her birimizi. Dediğim gibi ben Gelibolu'da kaldım. Onları Balkanlara göndermişler. Bir daha ne bir haber alabildik birbirimizden ne de rastlaştık. Daha sonra savaş var dediler. Boğazın her bir yanı tutuştu, tutuşacakmış. Hep dinliyoruz bunları. Gemiler geçiyordu önümüzden. Ben Anafartalardaydım. Bizim birlik Mustafa Kemal Bey'in kumandasındaydı. Bir kumandan ki, bırak şimdi diyordu köylüsü. Sen savaşı anlat. Ne anlatıyordu Kerim? Satı dinleyememişti. Onlar Balkanlarda işi hak edemediler. Duyduk ki bozgun olmuş. Sıra sizde dediler. Siz de savaşacaksınız. Hazırlandık, bekliyoruz. Öyle demişlerdi. Karşı taraftan saldırı olmadan mermi yakmak yok. Bu benim dediklerim işin başı ha. Baştan anlat dediniz de oradan başlıyorum. Yoksa Kemal sonra geldi başımıza. İlkten yoktu. Bir yerlerdeymiş. Ateşçi mi ne? İşte öyle bir şey. Bir büyük görevmiş. Ha tamam, ateşe militer diyorlar. Sonra gizlice Trablus'a gitmiş. Yaman bir adam. Bölük pörçük anlatıyordu Kerim. Köylüsünün can kulağıyla dinlediğini görünce coşuyor, bir baştan bir sondan alıyordu serüvenini. Süllü sözünü kesti yine. Oğlum Kerim dedi, yorgunluğunu daha alamamışsın. Topal Ali her zamanki muzipliğiyle söze karıştı. Yok Süllü dayı, bilemedin. Bununki yorgunluk değil. Bacağıyla birlik kafasına da bir şeyler olmuş. Ama doktorlar orayı onarmayı unutmuşlar. Somurtarak kalkıyordu Kerim. Köylüsünün gülüşüne aldırmadan evinin yolunu tutuyordu.